Ayrım 31. Aklı Kemal 4. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 427. Türkiye'de antropolojinin kurumsallaşması. Avrupa'da 19. yüzyıldan itibaren bölümlere ayrılarak kurumsallaşmaya başlayan antropoloji, Türkiye'de ancak Atatürk'ün bilinçli ve yönlendirici çabalarıyla 1930'larda gelişip kurumsallaşmaya başlamıştır. Türkiye'de antropoloji bilimi, Atatürk'ün himayesinde dünyaca ünlü antropolog Eugene Pittard'ın gözetimi ve bilimsel kuramları eşliğinde Şevket Aziz Kansu ve Afet İnan'ın olağanüstü çabalarıyla ve çalışmalarıyla gelişmiş ve çok kısa sürede uluslararası bir kongre düzenleyecek kadar dünyanın dikkatini çekmiştir. 19. yüzyılda Gobineau'nun Irkların Eşitsizliği kitabının yayımlanmasından sonra Mustafa Celalettin ve Ali Suabi gibi Osmanlı aydınları Türklerin de ileri ari ırklardan olduğunu yazmaya başlamıştır. Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul 1966, sayfa 111. Osmanlı'da Baha Tevfik ve Abdullah Cevdet de antropolojiyle ilgilenmiştir. Abdullah Cevdet, Türklerin ilerlemesi için Türk ırkını batılı ırklarla menezleştirilerek ıslah etmek gerektiğini belirtmiştir. Türkiye'de antropoloji çalışmaları 1925 yılında kurulan Türkiye Antropoloji Tetkikat Merkezi ile başlamıştır. Merkez İstanbul Darülfünun'u Tıp Fakültesi'nde bu fakültenin hekimleri Nurettin Ali Berkol, Neşet Ömer İrdelp, Süreyya Ali, Köprülüzade Fuat, M. Muşe ve İsmail Hakkı'nın öncülüğünde kurulmuştur. George Papillaut Paris, Eugène Pittard Cenevre ve Leon Maculliffe Paris gibi Latin antropolojisinin önde gelen isimleri Türkiye Antropoloji Merkezi'nin fahri müdürleridir. Merkez Haydarpaşa'da bulunan tıp fakültesi binasının bir odasında açılmış, ilk 4 yıl başta Karacaahmet olmak üzere İstanbul'un Müslüman mezarlıklarından toplanmış kafataslarını ölçmüş ve Türk ırkına ilişkin ilk antropolojik verileri çıkarmıştır. Bütün bu ilk antropolojik incelemeler 1925 yılından itibaren çıkarılmaya başlanan Türk Antropoloji Mecmuası'nın ilk 7 sayısında Türkçe ve Fransızca olarak yayımlanmıştır. Toprak AG sayfa 77, Meydan AG sayfa 321-322. Türkiye Antropoloji Tetkikat Merkezi 1936 yılında açılan Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesine alınmıştır. Türk antropolojisinin gelişmesi için yurt dışına öğrenci gönderilmiştir. Yurt dışına öğrenci gönderilirken denge gözetilerek 1927'de Şevket Aziz Kansu Fransa'da Brokja Enstitüsü'ne, 1934'te Seniha Tunakan Almanya Berlin Üniversitesi'ne ve Kaiser Wilhelm Antropoloji Enstitüsü'ne Profesör Eugen Fischer'in yanına, 1935'te Muzaffer Süleyman Şenyürek ABD Harvard Üniversitesi'ne Profesör Hatton'un yanına, 1936'da Afet İnan İsviçre'ye Cenevre Üniversitesi'ne Eugen Pittard'ın yanına gönderilmiştir. Türk antropolojisinin gelişmesinde Şevket Aziz Kansu'nun çalışmalarının çok özel bir yeri vardır. 1927'de burslu olarak Paris Antropoloji Okulu'na gönderilen Kansu, Paris Yüksek Etütler Okulu Broca Enstitüsü'nde Yeni Kaledonyalılarla Afrika Zencilerinin Kafa Morfolojileri konulu tezini 4 Mart 1929'da bilim insanlarından oluşan Avrupalı bir jüri önünde savunarak bu okuldan Diplôme des Sciences Anthropologiques belgesiyle mezun olup yurda dönmüştür. 1929 yılında İstanbul Darülfünun'u Tıp Fakültesi'nde antropoloji müderris muavini olan Kansu, üniversite reformundan sonra Fen Fakültesi'ne taşınan Antropoloji Enstitüsü kürsüsünde antropoloji profesörü olmuştur. Üniversitede antropoloji ve etnoloji dersleri veren Profesör Kansu, ders notlarını daha sonra Antropoloji Dersleri 1, Beşer Paleontolojisi ve Prehistoria Malumatı adıyla yayınlamıştır. Şevket Aziz Kansu, Antropoloji Dersleri 1, Beşer Paleontolojisi ve Prehistoria Malumatı, Devlet Basımevi, İstanbul 1938. Türk antropoloji çalışmalarında Şevket Aziz Kansu'dan sonra gelen isim Afet İnan'dır. Afet İnan, İsviçre'ye, Cenevre Üniversitesi'ne Eugen Pittard'ın yanında Türk ırkının vatanı Anadolu adlı teziyle sosyoloji doktoru unvanını almıştır. Afet İnan, ön sözünü dünyaca ünlü antropolog Eugen Pittard'ın yazdığı bu tezini İsviçre'nin en saygın üniversitelerinden Cenevre Üniversitesi'nde çok saygın antropologlardan oluşan bir jüri karşısında savunarak bilimsel yeterliliğini kabul ettirmiştir. Toprak AG sayfa 125-126. 1930-1931 yılında İstanbul Darülfünun'u Tıp Fakültesi bünyesinde serbest antropoloji konferansları düzenlenmiştir. Teorik ve uygulamalar olarak verilen dersler son derece bilimsel bir içeriğe sahiptir. Şevket Aziz Kansu, Türk Antropolojisi Enstitüsü Tarihçesi, Marif Matbaası, İstanbul, sayfa 7. Türk Antropoloji Enstitüsü'nün adı daha sonra Türk Antropoloji ve Etnoloji Enstitüsü'ne dönüştürülmüştür. 1930'larda Anadolu'da yapılan arkeolojik kazılarda Türk antropoloji uzmanları bulundurulmaya başlanmıştır. 1939 yılına gelindiğinde Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Enstitüsü'ndeki Anadolu Kemik Koleksiyonu'nda 372 ve İstanbul Kemik Koleksiyonu'nda 1040 kafatası bulunmaktadır. Kalkolitik ve Bakır Çağı döneminden Selçuklu dönemine kadar tarih öncesi ve tarih dönemlerine ait 118 kafatası vardır. Ayrıca değişik dönemlere ait 614 üst taraf uzun kemikleri, 682 adette alt taraf uzun kemikleri bulunmaktadır. Ayrıntılar için bakınız Metin Özbek, Cumhuriyet'te başlayan antropoloji, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cumhuriyetimizin 75. yılı, özel sayısı, sayfa 105-106. Türkiye'de antropolojinin kurumlaşmasında Türkiye Antropoloji Tetkikat Merkezi, Türk Antropoloji ve Etnoloji Enstitüsü, Türk Antropoloji Mecmuası ile birlikte 1. ve 2. tarih kongrelerinde tarih ve dille birlikte en çok üzerinde durulan konunun antropoloji olması da etkili olmuştur. Her iki tarih kongresinin başlıklarında tarih sözcüğü de olsa son kertede ilki antropoloji, ikincisi ise antropoloji ve arkeoloji kongresiydi. Tebliğlerin dökümü bunu gösteriyordu. Toprak AG'ye sayfa 147. TDK'nın Türk Dili Belleten dergisi antropolojik bulgulara yer vermiştir. Aynı şekilde TTK, Belleten'i uzun yıllar antropoloji, arkeoloji, tarih üçgeninde yayın yapmıştır. Aynı şekilde Dil ve Tarih Coğrafya dergisinde ve Halk Evlerinin Ülkü dergisinde de antropolojiye yer verilmiştir. Ayrıca Türk Tarihinin Ana Hatları ve 4 ciltlik tarih serisinde de antropoloji biliminden fazlaca yararlanılmıştır. Meydan AG'ye sayfa 330-331. Öyle ki 1930'lu yıllarda Atatürk'ün talimatıyla TTK üyelerince hazırlanan bu tarih kitaplarında yer verildiği kadar daha sonraki dönemde hazırlanan hiçbir ders kitabında antropolojiye yer verilmemiştir. Atatürk'ün antropoloji çalışmaları bilimseldir, ırkçılığa karşıdır. Türkiye'de Atatürk'ün 1930'lardaki antropoloji çalışmalarını bilim dışı ve ırkçı olarak adlandırmak akademik ve entelektüel çevrelerde adeta bir bilimsel moda haline gelmiştir. Öncelikle 1950'lerde bu çalışmalardan tamamen vazgeçilmesiyle başlayan Türk tarih tezinden Türk-İslam sentezine geçiş sürecinde Atatürk'ün antropoloji çalışmaları bilim dışı ve ırkçı olarak adlandırılıp gözden düşürülmeye çalışılmıştır. İşin tuhaf yanı bu gözden düşürme çalışması öylesine başarılı olmuştur ki bugün akademik ve entelektüel çevrelerde Atatürk'ün 1930'lardaki antropoloji çalışmalarının bilimselliğinden söz etmek alay konusu olmak için yeterlidir. Atatürk'ün 1930'lardaki antropoloji çalışmalarının bilimsel değerini ortaya koyan çok değerli güncel bir çalışma için bakınız Zafer Toprak, Darwin'den Dersimi, Cumhuriyet ve Antropoloji, Doğan Kitap, İstanbul 2012. Ben de Aklı Kemal'in elinizdeki 4. yılında antropoloji bölümünün yazımında referanslardan da görüleceği gibi genel olarak bu çalışmadan yararlandım. Öteden beri Atatürk, 1930'larda kafataslarını ölçtürmüş diye başlayan cümlelerin arkası mutlaka Atatürk bilim dışı hareket etmiş, ırkçılık yapmış diye sona erer. Ancak bu cümleleri kuranlar ne Atatürk'ün antropoloji çalışmalarından ne Atatürk'ün Epitart başta olmak üzere dünyaca ünlü antropologlarla kurduğu çok yakın diyalogdan ne tarih kongrelerine yerli ve yabancı bilim insanlarınca sunulan antropoloji konulu tezlerden ne dünyadaki antropoloji kuramlarından ne Afet İnan'ın Epitart'la birlikte hazırladığı büyük antropoloji anketinin bilimsel değerinden ne Türkiye'deki Uluslararası Antropoloji Kongresi'nden ne Türk Antropoloji Enstitüsü'nden ne Türk Antropoloji Mecmuası'ndan ne kafatası ölçümleri yapmakta suçlanan Şevket Aziz Kansu ile Afet İnan'ın Avrupa'nın en iyi üniversitelerinde öğrenim gördüklerinden ne tarih kurultaylarındaki bildirilerde ve Cumhuriyet'in tarih kitaplarında antropolojiye dayanarak asla ırkçılık yapılmadığından, ne Türkiye'deki antropoloji çalışmalarıyla Batı'nın Ari ırk kuramına karşı eşitlikçi, brakisefal Türkler kuramıyla bilimsel bir başkaldırının gerçekleştiğinden, ne de 1930'larda Türkiye'de yapılan antropoloji çalışmaları sonunda ileri sürülen brakisefal Türkler kuramının Avrupa antropoloji çevrelerinde ciddiye alınıp incelendiğinden haberdardırlar. Şimdi gelin hep birlikte Atatürk'ün antropoloji çalışmalarının önce bilimselliğini sonra ırkçılık karşıtlığını görelim. Bilimsellik. 1930'lu yıllarda Türkiye'deki antropoloji çalışmaları fiziki antropolojiye dayanan çalışmalardır. Ancak bu çalışmalarda ırkçılığa dayanan Almanya merkezli Nazi antropoloji değil, Fransa merkezli Latin antropolojisi esas alınmıştır. 20. yüzyılda Germen antropolojisi Ari ırkın saflığına yönelip uygulama alanları ararken Latin antropolojisi sosyoloji ve diğer sosyal bilimlerle dirsek temasını yitirmeyecek ve bilimsel özelliğini koruyacaktı. Bu arada kendisini uygarlıktan dışlanmış gören Latin antropolojisi Ari ırk kuramını sorgulayacak, fizik antropoloji alanında antropososyolojinin ve Ari söyleminin yücelttiği dolikosefal tezlere karşı brachisefal tezle karşı duracaktı. Ari duruş, dolikosefallerden oluşan kuzey ırkların saflığını korumaktan yanaydı. Oysa Latin duruş, dışarıdan gelen ve zamanla dolikosefallerle karışan brachisefallere uygarlığı taşıtacaktı. En önemli dayanağı da arkeolojik bulgulardı. İşte Türkiye'de 1925'ten itibaren geliştirilecek olan antropoloji bu ikinci yolu izleyecek ve brachisefal tezler üzerine kurulacaktı. Toprak AG'ye sayfa 61-62. Türklerin brachisefal olduklarını 1930'larda Atatürk durup dururken uydurmuş değildir. Bu iddia 1900 yılında Deniker tarafından dile getirilmiştir. 1930'larda Atatürk, Türk Tarih Kongrelerinde yerli ve yabancı antropologlara bu brachisefal Türkler tezini tartıştırmıştır. Genç Cumhuriyet fizik antropolojiden yararlanmıştır. Çünkü Türklere yönelik ikinci sınıf sarı ırk iddialarına ancak fizik antropoloji bulgularıyla yanıt verilebilirdi. 1930'lardaki Türk antropolojisi, batıdaki Ari tezlere uzak bir şekilde Avrasya merkezli kavrayıcı bir ırk anlayışı benimseyerek Orta Asya'dan göç söylemi üzerinde durmuştur. Bu brachisefal Türkler tezi, tarih kongrelerinde bilimsel yayınlarda o kadar büyük bir başarıyla işlenmiştir ki Türk antropolojisi kısa sürede uluslararası antropoloji çevrelerinin dikkatini çekmiş. Bu nedenle 1930 yılındaki 18. Uluslararası Antropoloji ve Tarih Öncesi Arkeoloji Kongresi'nin Türkiye'de düzenlenmesine karar verilmiştir. 1930'larda Türkiye'deki antropoloji çalışmalarının bilimsel niteliğinin en açık kanıtı Türk antropoloji tezini yerli ve yabancı dünyaca ünlü bilim insanlarının savunduğu gerçeğidir. Bunlardan biri dünyaca ünlü fizik antropoloğu H.V. Valois'dır. Valois, Paris'te Institut de Paleontologie Humaine'nin Paris Beşeri Paleontoloji Enstitüsü Müdürlüğünü yapmış bir bilim insanıdır. Başka biri ise daha önce de adından sıkça söz ettiğimiz Eugène Pitard'dır. İsviçre Cenevre Üniversitesi'nin Antropoloji ve Etnoloji Kürsüsü profesörlüğünden Pitard, 1924'te yayımlanan Irklar ve Tarih adlı kitabıyla adından söz ettirmiş, 1911 yılından beri Türkiye'de antropolojik incelemelerde bulunmuş, 1925'ten itibaren yayımlanmaya başlayan Türk Antropoloji Mecmuası'nın yazarlığını yapmış, Türk Tarih Kongrelerine katılarak brachisefal Türkler tezini savunmuş, dünyaca ünlü bir bilim insanıdır. Türk antropoloji çalışmalarının bilimselliğini anlamak için her şeyden önce E. Pitard'ın 1937'deki 2. Türk Tarih Kongresi'ne sunduğu Neolitik Devirde Küçük Asya ile Avrupa Arasında Antropolojik Münasebetler. Eugène Pitard, Neolitik Devirde Küçük Asya ile Avrupa Arasında Antropolojik Münasebetler. 2. Türk Tarih Kongresi İstanbul 20-12 Eylül 1937. Kongrenin çalışmaları, kongreye sunulan tebliğler İstanbul 1943 sayfa 65-84. Adlı bildirisini incelemek gerekir. Eugène Pitard, Avrasya tezini kanıtlamak için R.R. Schmidt'in 1908'de Geniş Ofnet, Large Ofnet diye bilinen mağarada mezolitik devre ait mezarlarda Europeoidler ait bir dizi insan kafası bulmuş olması gerçeğinden hareket etmiştir. Avrasya insanlığının primitif tarihi açısından bu bulgular bir devrim niteliğindedir. Mezarlarda cilalı taş devrinde yaşamış brachisefal insanlara ait kafatasları bulunmuştu. Peki ama bu brachisefaller kimlerdi? Orta ve Batı Avrupa'da tanınmayan bu insanlar nereden gelmişlerdi? Bunların vatanı neresiydi? Pitard, 1924'te yazdığı Irklar ve Tarih adlı kitabında bu insanların %40'ının Asya'dan geldiklerini iddia etmişti. Ayrıca Asya kökenli bu brachisefal ırk Avrupa'ya medeniyet getirmişti. Homo alpinus adını verdiği bu insanlar Avrupa'ya gelmemiş olsaydı Avrupa'nın ilerlemesi çok gecikecekti. Pitard ayrıca 1938 yılında Anadolu'da yaptığı araştırmalar sırasında paleolitik uygarlık kalıntılarına rastlamıştır. Oysa o zamana kadar paleolitik evrenin Anadolu'da yaşanmadığı tezi hakimdi. Örneğin J. de Morgan, Anadolu'da ancak neolitik uygarlığın yaşanmış olabileceğinden söz etmiştir. Ancak Eugène Pitard'ın Adıyaman'daki bulguları paleolitik devrinin yaşandığını işaret etmiştir. Pitard, Neolitik dönemde Anadolu'da yaşayan insanların çoğunun da Asya kökenli brakiseferler olduklarını ileri sürmüştür. Bu insanların bir kısmı ilk önce Neolitik çağı izleyen dönemde, daha sonra tarih öncesi dönemde Proto-Etilerin ataları olmuşlardır. Arkeolojik ve antropolojik verilerin gösterdiğine göre bu Proto-Etiler büyük bir uygarlığa sahipti. Bunlar yalnız tahılı keşfedip etmemişler, hayvanları ehlileştirip yetiştirmekte kalmamışlar, altın, gümüş, bakır gibi madenleri de yaşamlarının bir parçası yapmışlardı. Demiri de bulmuşlardı. Etilerin ataları olan Anadolu'nun bu eski brakiseferleri neden-sonuç ilişkisi bağlamında Türklerin de ataları olarak görülebilirdi. Tarih ilerledikçe Anadolu'nun bu brakiseferleri değişik adlar almış, zaman zaman farklı diller konuşmuştu. 4000 yıl önceye ait Eti tabletlerinde büyük küçük bir takım kralların ve devletlerin adlarına rastlanmıştır. O zaman Anadolu kıtasının sakinleri dağınık halde bir takım milletlerden oluşmuştur. Fakat bu milletleri ortaya koyanların aynı ırkın insanları olmaları büyük bir olasılıktı. Bazı dönemlerde bu milletler birbirinden ayrılmış görülüyordu. Ve aynı ırka mensup insanlar gibidirler. Kimi zamansa bunlar güçlü bir kralın etrafında aynı millet olarak toplanmışlardır. Bir tarza göre Neolitiklerle 1930'lar arasında en son tahlile göre Selçuklular ve Osmanlılar vardı. Bugün bunların adı Türk'tü. Özetle Eugen Pitard, Anadolu'nun dip kültürünün Asya kökenli brakiseferlerce yaratıldığını belirtmiş ve Proto-Hitit adını verdiği bu insanların 1930'larda Anadolu'da yaşayan insanların uzak ataları olduğunu kanıtlamıştır. Profesör Eugen Pitard dışında brakiseferl Türkler tezini en iyi şekilde savunanlardan biri de ilk Türk antropoloğu Profesör Şevket Aziz Kansu'dur. Paris Yüksek Etütler Okulu Broca Enstitüsü'nde antropoloji eğitimi alan Profesör Kansu, tarih kongrelerindeki bildirilerinde ve Türk Antropoloji Mecmuası'ndaki makalelerinde Proto-Türk Anadolu halkından söz etmiştir. Brakisefar kafa yapısına sahip Alpli ve Alpli Dinarik ırk tipindeki bugünkü Anadolu Türklerinin ilk habercilerinin Anadolu'nun binlerce yıl önceki kalkolitik, bakır ve eti çağlarında ortaya çıkmış Proto-Türkler olduğunu belirtmiştir. Evde bulunan osteolojik belgelerin kalkolitik ve bakır çağında Braki kafa, Meso kafa ve Doliko kafa tipi sekenesinin sırayla %12.5, %35.4 ve %52.1 oranlarında olduğunu gösterdiğini ifade etmiştir. Ona göre bu durum tarih öncesi başlangıcında Anadolu'da Braki kafa halkın Doliko kafa halkla karıştığını gösteriyordu. Çünkü meso kafalı karışım sonucu oluşan oranın %35.4 kadar yüksek olması bunu kanıtlıyordu. Demir çağı Anadolu sekenesi olan Etilerde ise brakisefal oranı %50'nin üzerindeydi. Bu devirden sonra Anadolu'ya yapılan akınlar Alplilerin egemenliğini sürekli güçlendirmişti. Selçukluların ilk antropolojik incelemelerinde görüldüğü gibi en son Oğuz Selçuk akını da bu istilanın bir halkasıydı. Türk antropoloji tezinin en iyi savunucusu Şevket Aziz Kansu, kısa sürede Avrupa çapında bir antropolog olmuştur. Paris Yüksek Etütler Okulu Broca Enstitüsü'nün verdiği tezi, ünlü antropolog Pierre Paul Broca'nın kafatası açı hesaplarından yola çıkmıştır. Kansu'nun Dolikosefali'nin ilkel insanlara özgü olduğu görüşünü pekiştirmeye yönelik Neo-Kaledonyalılar ve Afrikalı Zenciler üzerine morfolojik çalışma başlıklı tezi, Saygın Antropoloji Dergisi Review Antropoloji'nin 1929 yılı Nisan-Haziran sayısında yayınlanmıştır. Cihevket Aziz, Etüt Morfoloji de Crans Neo Calcodonius et des Negris Africans, Review Antropolog, Paris, 1929, Nisan-Haziran, sayfa 116-146. Bu makale kısa sürede antropoloji literatürüne girmiştir. Yayımlanmasından 60 yıl sonra bile antropoloji bültenlerinde yerini koruması, Bulletins et Memories de la Société d'Anthropologie de Paris, C7, XL seri, 1965, sayfa 419-440. Etude Morphologique de Crans de Neo-Caledonians et des Negres Africains, Review Anthropologie, Paris 1929, sayfa 117-146. Kansu'nun tezinin bilimsel etkisini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Tezinin yayımlanmasından bir yıl sonra yine Paris'te yayımlanan La Anthropologie adlı dergi, Şevket Aziz Kansu'nun Anadolu'da bir höyükte bulunan kafataslarının morfolojisi üzerine Türk Antropoloji Mecmuası'ndaki bir makalesini tanıtmıştır. L'Anthropologie Paris, cilt 41, sayfa 622, Şevket Aziz, sur la morphologie de Grands Tous dans un Huyuk, Tel, de Anatolia, Revue Turk de Anthropologie, 6 Anne, No 10, Eylül 1930, sayfa 3, 17, 25, 30. Aynı dergi bu sefer de Kansu'nun Alişar'da bulunan 17 Hitit, Etik Kafatası ile ilgili Türk Antropoloji Mecmuası'ndaki bir makalesini 1935'te okurlarına duyurmuştur. L'Antropologie, Paris 1935, Cilt 45, sayfa 447-448. Aziz, C.H. Dexian, Contribution, Ele Etude Chronologie de Etits Hitits. Revue Türkü de Antropoloji, No 15-16, 1934, sayfa 105-109. Aynı dergi yine 1935'te Kansu'nun Anadolu Kronolojisi adlı bir makalesine daha yer vermiştir. Doktor Şevket Aziz Kansu, Kronoloji del Anatol, L'Antropologie Paris, Cilt 45, 1935, sayfa 105-109. Kansu uluslararası dergilerde yayımlanan bu makalelerinde hem Brachycephal Türkler tezini hem de Anadolu'nun dip kültürünün ve Hititlerin proto Türkler olduğu tezlerini savunmuştur. Ayrıca Türk Antropoloji Enstitüsü'nün antropolojik malzeme bakımından çok gelişmiş bir koleksiyona sahip olduğunu belirterek Alacahöyük'te elde edilen Hitit ve proto Hitit dönemlerine ait iskeletlerin Anadolu ırkı üzerinde kesin sonuçlara varılmasını sağladığını belirtmiştir. Kansu'nun adı geçen uluslararası makalelerinden aktaran Toprak AG'ye sayfa 181-182. Şevket Aziz Kansu'nun uluslararası dergilerdeki yazıları sayesinde Türklerin ağırlıklı olarak brakisefal kafa yapısına sahip ileri bir ırka mensup oldukları kanısı en azından antropoloji dünyasında yer etti. Toprak AG'ye sayfa 182. Türk antropoloji tezi E. Pitard'ın öncülüğünde dünyaca ünlü yerli ve yabancı antropologlar tarafından tarih kongrelerinde arkeolojik bulgulara dayanarak dile getirilmiştir. Bu bildirilerde de yine dünyaca ünlü antropologların görüşlerine atıf yapılmıştır. Örneğin 1. Türk Tarih Kongresi'ndeki bildirilerde Deniker, Quatrefages de Brau, Topinard ve Villeneuve gibi dünyaca ünlü antropologların görüşleri kaynak olarak kullanılmıştır. Popaus, AG'ye sayfa 32. Daha da önemlisi, bütün bu antropolojik çalışmalar, tezler, bilgiler Atatürk'ün önayak olmasıyla 1933-1943 arasında Türk Tarih Kurumu tarafından Anadolu'da yapılan 25 arkeolojik kazıda elde edilen arkeolojik bulguların değerlendirilmesine dayalı olarak ortaya atılmıştır. Brachycephal Türkler tezi, uluslararası nitelikteki 2. Türk Tarih Kongresi'nde, Türk Antropoloji Enstitüsü'nde, Türk Antropoloji Mecmuası'nda Profesör Şevket Aziz Kansu ile Afet İnan'ın bilimsel ölçülerdeki antropoloji çalışmalarında enine boyuna tartışılıp Bükreş'te toplanan 17. Uluslararası Antropoloji ve Tarih Öncesi Arkeoloji Kongresi'nde savunulmuştur. Türk antropoloji tezinin bilimselliğinin en önemli kanıtlarından biri, eğitimini İsviçre Cenevre Üniversitesi'nde tamamlayan Afet İnan'ın Profesör Öjen Pitard'ın danışmanlığında hazırladığı ve Cenevre'de dünya çapında bir jüri karşısında başarıyla savunduğu Türk ırkının vatanı Anadolu adlı tezidir. Atatürk'ün isteğiyle 1937 yılında o güne kadar yapılmış dünyanın en büyük antropolojik anket çalışması Türkiye'de başlatılmıştır. Şevket Aziz Kansu, Türk Antropoloji Enstitüsü Tarihçesi sayfa 20. Anadolu'da 64 bin kadın ve erkek üzerinde uygulanan bu anket, 1937 yılı Temmuz-Ekim ayları arasında gerçekleştirilmiştir. Anket için ülke 10 bölgeye ayrılmış, her bölgede ortalama 6.000-7.000 kişi ankete dahil edilmiştir. Bu iş için 10 ekip oluşturulmuştur. Anket için askeri ve sivil doktorlar, sıhhiye memurları ile kısmen de beden terbiyesi öğretmenleri görevlendirilmiştir. Bu anketin bilimsel olmadığını iddia edenlerin sıkça dile getirdikleri gibi anket ölçümlerini yapan bu insanlar bilgisiz değildir. Çünkü Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Profesörü Şevket Aziz Kansu 11-19 Haziran tarihleri arasında aynı fakültenin Antropoloji Enstitüsü'nde teorik ve pratik kurslar düzenlemiştir. Ayrıca kursa devam eden görevliler öğrendikleri kuramsal bilgileri tecrübe etmek için 18 Haziran 1937'de Ankara'nın bazı köylerinde Kansu'nun başkanlığında anket için ön çalışma yapmıştır. Dahası ankete görev alacaklara Kansu'nun hazırlayıp Sağlık Bakanlığı'nın bastırdığı Antropometri tetkikleri için rehber adlı kitapçık dağıtılmıştır. Şevket Aziz Kansu, Antropometri tetkikleri için rehber, Ankara 1937. Ankette kullanılacak aletler de İsviçre'den sipariş edilmiştir. Anketin istatistiksel dökümünü ise İstatistik Umum Müdürlüğü üstlenmiştir. İşte Atatürk'ün isteğiyle gerçekleştirilen dünyanın bu en büyük antropometri anketinde elde edilen sonuçları Afet İnan, Cenevre Üniversitesi'ne verdiği tezde değerlendirerek sosyoloji doktoru olmuştur. Toprak AG, sayfa 112, 125, 126. Afet İnan'ın tezi, kitap halinde iki kez Fransızca, bir kez Türkçe olarak basılmıştır. Tezin Fransızca adı Türk ırkının yurdu Anadolu'dur. Türk Tarih Kurumu, Cenevre'de Fransızca olarak yayımlanan bu tezi, Türkiye'de 1941 yılında Türkçe yayımlamak istemiş, ancak İkinci Dünya Savaşı nedeniyle yayınlanmayan tez ancak 1947'de kitap olarak yayımlanabilmiştir. Türkçe baskının adı, Türkiye halkının antropolojik karakterleri ve Türkiye tarihidir. Kitabın alt başlığı ise Türk ırkının vatanı Anadolu, 64 bin kişi üzerinde ankettir. Afet İnan, Türkiye halkının antropolojik karakterleri ve Türkiye tarihi, Türk ırkının vatanı Anadolu, 64 bin kişi üzerinde anket, TTK basım evi, Ankara 1947. Afet İnan'ın tezi, Anadolu'nun morfolojik özellikleri hakkındaki bilgi eksikliğini gidermiştir. Tarih kurumunun anket öncesinde Anadolu'da ve Trakya'da yaptırdığı kazılar, Anadolu'nun tarih öncesi arkeolojisinin ortaya çıkmasını ve tarih öncesine ait antropolojik verilerin elde edilmesini sağlamıştır. Afet İnan'ın tezi bu verileri başarıyla değerlendirmiştir. Afet İnan tezinin sonunda Türk ırkının sarı ırkla hiçbir ilgisinin olmadığını, beyaz ırkın Alpin koluna mensup olduğunu belirtmiştir. Irkların sınıflaması yapılırken Türk özelliklerinin yeterince incelenmemesi gerçeğini dikkate alarak Türk antropolojisi ile ilgili eksik ve yanlışları düzeltmek amacıyla bu kitabı yazdığını ifade etmiştir. Dönemin önde gelen dilcilerinden Agop Martayan, dil açar, Afet İnan'ın tezi konusunda şu değerlendirmeyi yapmıştır. Doktor Afet, kültür sahasında birinci derecede önemli olan bir yurt hizmeti görmüş bulunuyor. Türkiye Türklerinin antropolojik vasıflarını hiçbir itiraz götürmeyecek kadar ince ve bilimsel bir şekilde tespit etmekte, hem bize vasıflarımızı bildirmiş hem de bir takım yabancı bilginlerin eksik inceleme neticesi olarak tanıtmak istedikleri Türk antropolojik çizgilerini temelinden düzeltmiş oluyor. Dünyada o tarihe kadar yapılmış en büyük antropometri anketine dayanması dışında Afet İnan'ın tezini, kitabını önemli kalan bir başka neden de dünyaca ünlü antropolog Eugène Pitard'ın bu teze bir ön söz yazmasıdır. Afet Hanım'ın 64 bin kişi üzerinde yaptığı en büyük antropolojik tetkiki, Türklerin brachycephal kafa yapısına sahip oldukları konusunda her türlü tereddüdü giderecek nitelikte bir çalışma olacaktı. Bundan böyle Türklere atfedilen sarı ırk ve mongoloid söylemi Batı literatüründen silindi. Antropolojik veriler ışığında en azından fizyolojik açıdan Anadolu insanı da Avrupalılar gibi ileri ırklara mensuptu. Toprak AG'ye sayfa 182. 1930'lu yıllarda Türkiye'de Atatürk'ün himayesinde Profesör Eugène Pitard'ın önderliğinde Profesör Şevket Aziz Kansu ve Afet İnan'ın öncülüğünde yapılan antropoloji çalışmaları, Türk antropoloji tezinin 1937'deki 2. Türk Tarih Kurultayı'nda yerli ve yabancı bilim insanlarınca çok başarılı ve bilimsel bir şekilde savunulmuş olması, uluslararası antropoloji dünyasının da ilgisini çekmiştir. Türkiye, 1937'de Bükreş'te düzenlenen 17. Uluslararası Antropoloji ve Tarih Öncesi Arkeoloji Kongresi'ne Türk Tarih Kurumu As Başkanı Afet İnan Başkanlığı'nda 3 kişilik bir heyette katılmıştır. Profesör Yusuf Ziya Özer, Profesör Hasan Reşit Tankut ve Afet İnan bu kongredeki başarılı sunumlar sonunda bir sonraki 18. Uluslararası Antropoloji ve Tarih Öncesi Arkeoloji Kongresi'nin Türkiye'de yapılmasına karar verilmiştir. Türkiye, 1930'da yapılacak bu kongre için gereken tüm hazırlıklarını yapmış ancak 2. Dünya Savaşı'nın başlaması nedeniyle bu kongre maalesef yapılamamıştır. AG'ye sayfa 198. Türk antropoloji tezinin bilimselliğini, Türk tarihinin ana hatları ve liseler için hazırlanan 4 ciltlik tarih serisinde de görmek mümkündür. Bu kitaplarda da ırkçılığa kaçmadan tamamen fiziki antropoloji verileriyle ve dünyaca ünlü antropologların görüşleri Türk ırkının brachycephalliği anlatılmaya çalışılmıştır. Bilim dünyasında Türkiye'nin adı geçmezken 1930'lu yıllardaki antropoloji çalışmaları sayesinde Türkiye kendisine bilim dünyasında kimsenin beklemediği saygın bir yer edinmiştir. Batı'da yayınlanan antropoloji dergilerinde Türk antropologların yazıları ve Türk antropoloji tezi yer almaya başlamış, Türk antropologlar uluslararası kongrelere, dünyaca ünlü antropologlar da Türkiye'deki kongrelere katılmış ve dünyada Türk antropoloji çalışmalarından övgüyle söz edilmeye başlanmıştır. Atatürk'ün antropoloji çalışmaları 1930'ların Türkiye'sine ırkçılıktan ve dincilikten uzak, tamamen çağın bilimsel gerçekleri doğrultusunda bir iklim kazandırmıştır. Dönemin kitaplarında evrim teorisi başta olmak üzere bütün bilimsel teoriler anlatılmış, Türkleri aşağılayan teorilere karşı ise yeni bilimsel teoriler ileri sürülerek mücadele edilmiştir. 32. ayrımın sonu sayfa 445.